Ayrım 27. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 247. 10. Bölüm. İki farklı iradeden, iki farklı doğanın çıktığına inanan manicilere reddiye. 22. Boş konuşup insanın aklını çelenler, nasıl senin huzurundan çekilip gittiyse Tanrım, aynı şekilde düşünüp taşınıp iki farklı iradeden biri iyi, diğeri kötü olmak üzere, İki doğalı, iki zihin çıktığını iddia edenler de senin huzurundan çekilip gitsinler. Böyle kötü düşündükleri için aslında onların içi kötü. Ama aynı insanlar doğru düşünseler ve gerçeği görebilseler iyi olacaklar. Ve o zaman senin havarin onlara şöyle diyecek. Vaktiyle karanlıktaydınız ama şimdi Rab'da nurlandınız. Ama onlar Rab'da nurlanmak istemiyorlar. Kendilerinde nurlanmak istiyorlar. Çünkü insan ruhunun doğasının Rabbin doğasıyla özdeş olduğunu sanıyorlar. Böyle sandıkları içinde daha koyu karanlıklara bulanıyorlar. O korkunç kibirleri yüzünden senden yani bu dünyaya gelen bütün insanları aydınlatan hakiki nurdan gitgide uzaklaşıyorlar. Söylediklerinize dikkat edin, yüzünüz kızarsın. Ona yaklaşın ve nurla dolun. Yüzünüz artık kızarmasın. Uzunca bir süredir niyetlendiğim Rab Tanrım'ın yoluna girme konusunda düşünüp tartışırken anladım ki bu yola girmeyi isteyen de bendim, istemeyen de bendim. Sonuçta ikisi de bendim. Ne tam olarak istiyordum bunu, ne de tam olarak istemiyordum. Demek ki kendi kendimle savaşıyordum ve kendi kendimle düşünce ayrılığı yaşıyordum ve bu düşünce ayrılığı bana rağmen ortaya çıkıyordu. Ama bu durum bende başka bir zihnin olduğunu kanıtlamıyordu. Sadece ceza çektiğimi kanıtlıyordu. Bu cezayı kendime veren ben değil, bendeki günahkarlıktı. Yani özgür isteğimle işlediğim günahtan kaynaklanan bir günahkarlık. Çünkü ben bir Ademoğluydum. 23. İçimizde birbiriyle çatışan iradeler kadar farklı doğalar olsaydı bunların sayısı 2'den fazla olurdu. Varsayalım falanca kişi manicilerin toplantısına mı yoksa tiyatroya mı gideceğine bir türlü karar verememiş olsun. Maniciler hemen şöyle haykıracaktır. İşte size iki doğa. Bunların iyi olanı bize getirir, kötü olanı tiyatroya götürür. Yoksa birbirine zıt iki iradenin yarattığı bu ikilemi başka nasıl açıklayabilirsiniz? Bana soracak olursanız bu iradelerin ikisi de kötü. Çünkü biri manicilere götürüyor, diğeri de tiyatroya. Ama maniciler ancak kendilerine götüren iradenin iyi olduğuna inanıyor. Nasıl yani? Örneğin falancamız kara kara düşünüyor ve birbiriyle çatışan iki irade arasında bir o yana gidiyor, bir bu yana ve bir türlü tiyatroya mı yoksa kilisemize gideceğine karar veremiyor. Manicilerin ona verecekleri yanıt da sallantılı olmayacak mı? Çünkü kendi kutsal öğretilerinin imbiğinden geçmiş ve kendi kiliselerinin taraftarı olmuş insanları onlara getirenin iyi irade olduğuna inandıklarına göre buradan hareketle ya iyi irade insanı kiliseye götürür demek zorunda kalacaklar ki böyle bir şeyi demek istemeyeceklerdir ya da aynı insanda iki kötü doğanın ve iki kötü zihnin birbiriyle çeliştiğini düşünmek zorunda kalacaklar. Ve her zamanki iddialarının yani bir iradenin iyi, diğerinin kötü olduğuna ilişkin iddialarının doğru olmadığı ortaya çıkacak. Ya da gerçeği kabullenip karar aşamasındaki bir insanda farklı iradelerle fokur fokur kaynayan tek bir ruhun olduğunu reddetmeyecekler. 24. İşte aynı insanda iki iradenin çatıştığını açıkça gördüler. O zaman artık insanda birbirine zıt iki tözden ve birbirine zıt iki ilkeden doğan biri iyi ve diğeri kötü olmak üzere birbirine zıt iki zihin var demesinler. Çünkü sen ey hakikat olan Tanrı, onların yanıldığını yüzlerine vurursun, iddialarını çürütür, şaşkına döndürürsün. Her iki iradenin de kötü olduğu durumlar olabilir. Örneğin falanca kişi falancayı zehirleyerek mi yoksa hançerleyerek mi öldüreceğine karar veremiyor olabilir. İki çiftliğe birden el koyamayınca şu çiftliğe mi yoksa bu çiftliğe mi el koysam diye oturup düşünebilir. Paramı zevk uğruna har vurup harman mı savursam yoksa cimrilik edip paramı hiç harcamasam diye düşünebilir. Yarış meydanına mı yoksa tiyatroya mı gideyim? Çünkü bugün her ikisinde de gösteriler var diyebilir. Haydi ben bu sonuncuya bir üçüncü seçenek ekleyeyim. Aynı kişi hazır fırsatını yakalamışken başkasının evini mi soysam diye de düşünebilir. Hatta dördüncü bir seçenek de ekleyeyim. Aynı anda şansı yaver giderse gidip zina mı işlesem acaba diyebilir. Bütün bu seçenekler aynı anda ortaya çıkmış ve hepsi aynı şekilde arzulanıyor olsa bile yine de bir insan bunları aynı anda gerçekleştiremez. Ve zihni birbiriyle zıtlaşan iradeler arasında bölünür. Hatta arzuladığı seçeneklerin sayısına göre gerektiğinde 4-5 parçaya bölünür. Ama maniciler insanda bu kadar çok sayıda farklı töz olduğunu bir türlü kabul etmek istemiyor. Oysa iyi iradeler söz konusu olduğunda bile aynı mantık geçerli. Örneğin manicilere acaba insan için hangisi iyi? Pavlus'un mektuplarını okumaktan duyulan haz mı yoksa mezmurlardaki o dingin tat mı? Ya da İncil'i yorumlamak mı diye bir soru soracak olsam, her bir soruma evet bu iyi diye yanıt vereceklerdir. Öyleyse, bu seçenekler aynı şekilde ve aynı anda hoş gelebiliyorsa, o zaman en hoşumuza gidecek seçeneğe karar verirken, neden yüreğimiz farklı iradeler arasında bir o yana bir bu yana gidip gelmesin ki? Bu iradelerin hepsi iyi olsa bile yine de aralarında bir savaş yaşanacaktır. Ta ki artık o mu bu mu diye düşünmeden bütün kalbimizle yöneleceğimiz birini seçene kadar. İşte aynı şekilde bir yandan ebediyetin aşkına kapılıp yukarıya, bir yandan da geçici iyiliğin hazzına kapılıp aşağıya çekildiğimizde ruhumuz var gücüyle direnir ve ne yukarıya ne de aşağıya gitmek istemezse büyük sancılar içinde ikiye ayrılır. Bir yanı hakikatten dolayı ebediyeti tercih eder, diğer yanı alışkanlığından dolayı geçici olanı terk etmez. 11. Bölüm. Augustinus'ta beden ve ruh kavgası. 25. İşte bu tür bir hastalıktan muzdariptim, işkence çekiyordum. Kendimi her zamankinden daha acımasızca suçluyor, zincirlerimin içinde tamamen kopup parçalanana kadar bir o yana bir bu yana dönüp duruyordum. Zaten artık ufak bir halka kalmıştı beni tutan. Ama sonuçta yine de tutuyor diye. Sense ya Rab, yalın merhametinle korku ve utancın çift kat kırbacını yüreğimin en derinlerine indiriyordun. Yeniden pes edeyim ve beni tutan şu minnacık ince halkada kopmasın diye. Yeniden güçleneyim ve beni daha sıkı zincirlere vur diye. Ruhumdan şöyle geçiriyordum. Şimdi olsun, şimdi olsun ve böyle diye diye artık son kararımı veriyordum. Evet, neredeyse veriyordum ama veremiyordum. Eski halime de dönemiyordum. Kıyıda duruyordum ve yeniden soluklanıyordum. Ha gayret dedim yeniden, hedefe bir adımcık daha yaklaştım. Bir adımcık daha, işte neredeyse dokunuyordum, tutuyordum. Ama ulaşamıyordum, dokunamıyordum, tutamıyordum. Ölümü ölmek ile yaşamı yaşamak arasında tereddütteydim. İçime işlemiş kötülük, hiç tatmadığım iyilikten daha hakimdi üzerimde. Beni farklı bir insan haline dönüştürecek ana yaklaştıkça daha büyük bir korku salıyordu içime. Geri itmiyordu, döndürmüyordu da ama boşlukta bırakıyordu. 26. Bir dolu ıvır zıvırdı beni tutan, boş kafalılıktan kaynaklanan saçma sapan şeyler, eski aşklar. Hepsi bedenimin eteğinden çekiştirip şöyle fısıldıyordu. Bizi terk mi ediyorsun? O andan sonra seninle birlikte olamayacağız, hem de sonsuza kadar. O andan sonra şunu da ya da bunu yapman kesin yasak, hem de sonsuza kadar. Şu ya da bu dediğim şeylerle neler kastetmediler ki Tanrım, neler kastetmediler. Merhametin bu kulunun ruhundan uzak tutsun hepsini. Kastettikleri ne iğrenç ne çirkin şeyler. Ama artık kulağıma öyle uzaklardan geliyordu ki bu sesler. Yolda karşıma çıkmıyorlardı öyle açık açık. Arkamdan gelen fısıltılardı sadece. Ben uzaklaşıp giderken çimdikleyip kaçıveriyorlardı sanki. Geriye bakmamı istercesine. Ama yine de beni alıkoyuyorlardı işte. Kendimden kopmakta tereddüt ediyordum. Onlardan kurtulmakta ve davet edildiğim yere geçmekte. Alışkanlığım zorbalık edip şöyle söylüyordu bir yandan. Onlarsız yaşayabileceğini mi sanıyorsun? 27. Ama bu ses artık öyle cılız çıkıyordu ki, çünkü yüzümü döndüğüm ama geçmeye henüz cesaret edemediğim o kıyıdan, nefse hakimiyetin o iffetli güzelliği bütün duruluğuyla, cilvesiz tebessümüyle bana el ediyor, gel, tereddüt etme diyordu tevazu içinde. Aziz ellerini uzatıyordu beni almak ve kucaklamak için. Ne iyi örneklerle doluydu bu eller. Kimler kimler yoktu ki? Oğlanlar, kızlar, her yaştan bir sürü genç, bir sürü insan, vakur dullar, yaşlı bakireler ve hepsinin ortasında nefse hakimiyet. Kısır değildi asla. Tersine kocası olan senden doğan çocukların, sevinçlerin bereketli anısıydı o, ya Rab. Bana cesaret aşılayan tebessümüyle yüzüme gülüyor ve sanki şöyle söylüyordu. Bu erkeklerin, bu kadınların yapabildiğini sen yapamayacak mısın yani? Bu erkekler, bu kadınlar Rab tanrılarına değil de kendilerine güvendikleri için mi bunu başardılar sanıyorsun? Beni onlara bahşeden onların Rab tanrısı. Neden sırtını kendine dayıyorsun ve sırtını kendine dayayınca öyle duramıyorsun? At kendini ona. Sakın korkma. Düşmeyesin diye kendini hiç çekmeyecek senden. At kendini güvenle. Yakalayacak seni, şifa verecek. Çok utanmaya başladım. Çünkü hala şu ıvır zıvır fısıltıları işitiyordum. Hala boşlukta asılı duruyordum. Bir kez daha atıldı, şöyle der gibi. Şu dünyevi bedenin kirli fısıltılarına kulaklarını tıka, körelt onları. Senin hoşuna gidecek hazlardan bahsediyorlar. Ama bu hazlar senin Rab Tanrı'nın yasasıyla uyuşmuyorlar. Yüreğimde yaptığım bu muhasebe benim kendimle kavgamdan başka bir şey değildi. Bu arada Alipius hala yanımda öyle çakılı duruyordu. Daha önce hiç yaşamadığım bu sarsıntı nereye varacak böyle diye sessizce bekliyordu. 12. Bölüm. Kendisini uyaran bir sesle hak yoluna giriyor. 28. Bu derin tefekkür anı yüreğimin en sırlı derinliklerinden bütün bebbahlığımı çekip çıkarınca ve gözlerimin önüne serince büyük bir fırtına koptu. Yağmur gibi inen gözyaşlarımı taşıyıp getirdi beraberinde. Hepsi sel olup aksın, hıçkırıklara boğulsun diye hemen Alipius'un yanından kalktım. Ağladığım sırada yalnız kalmak bana daha iyi gelecekti. Gölgesini bile görsem utanabileceğimi hissettiğimden olabildiğince uzağa attım kendimi. O an ne halde olduğumu anladı. Çünkü o sırada bir şeyler söylemiş olacağım ki sesimin tonundan gözyaşlarımı zor tuttuğum belli olmuştu. Sonra da kalkıp gitmiştim zaten. Alipius oturduğumuz yerde kala kalmıştı. Hayretler içindeydi. Kendimi bir incir ağacının altına atıp öylece serildim yere. Gözyaşlarımı artık tutamıyordum. Sel gibi boşalıyordu gözlerimden. Senin kabul edeceğin bir kurban olarak. Kelimeler aynı olmasa da şu anlama gelecek o kadar çok şey söyledim ki sana. Ne zamana kadar ya Rab? Ne zamana kadar gazabını hissedeceğim üzerimde? Eskiden işlediğim günahları ne olur unutsan. Çünkü hissediyordum. Bunların elleri hala üzerimdeydi. Feryat figan ederek haykırıyordum. Daha ne kadar, ne kadar, yarın, yarın diyeceğim. Neden şimdi değil? Neden hemen şimdi sona ermiyor şu cenabet yaşamı? 29. Bunları söylüyor ve yüreğimin derin sancısıyla acı acı ağlıyordum. Birden bir ses çalındı kulağıma. Yandaki evden geliyordu. Bir erkek ya da kız çocuğu, hangisi pek çıkaramıyorum, şarkı söylüyordu sanki ve sık sık şöyle tekrarlıyordu. Al oku, al oku. Birden yüzümün şekli değişti. Çocukların bu tür bir şarkı söyleyip oynadıkları bir oyun var mı acaba diye iyice düşündüm. Ama daha önce böyle bir şey duyduğumu hiç hatırlayamıyordum. Hıçkırıklarımı dindirdim, ayağa kalktım. Başka açıklaması yoktu bunun. Düpedüz, tanrısal bir emirdi. Kutsal kitabı açmam ve gözüme ilk çarpan yeri okumam isteniyordu. Çünkü Antonius'un hikayesini dinlemiştim ve onun İncil'in okunduğu bir sırada tesadüfen kilisede olduğunu ve git varını yoğunu sat, yoksullara ver, göklerdeki hazine senin olacaktır, haydi gel beni izle sözlerini işittiğinde de bunları kendisi için bir uyarı olarak gördüğünü ve bu tanrısal vahiyle birdenbire senin yoluna döndüğünü hatırlıyordum. Hemen Alipius'un oturduğu yere gittim. Çünkü onun yanından kalkıp gitmeden önce Paulus'un kitabını oraya koymuştum. Kitabı aldım, açtım ve gözüme ilk ilişen satırları içimden okumaya başladım. Cümbüşe ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefaate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayın. Rab İsa Mesih'i giyinin, bedeninize ve bedeninizin şehvani arzularına öncelik vermeyin. Daha fazla okumak istemedim, gerek de yoktu. Çünkü cümlenin sonuna geldiğim anda bir güven ışığı yayıldı yüreğime. Kuşkularımın yarattığı tüm karanlıklar dağılıp gitti sanki. 30. Okuduğum yere parmağımı koyup ya da işte bir şekilde işaretleyip kitabı kapadım. Yüzüme gelen o huzurlu ifadeyle Alipius'a her şeyi anlattım. O da zihninden geçenleri bana anlattı. Ben bunları hiç bilmiyordum. Kitapta okuduğum yeri görmek istediğini söyledi, gösterdim. Benim okuduğum satırların altındakiler ilgisini çekti. Ben metnin devamını bilmiyordum. Şöyleydi devamı. İmanı zayıf olanı da aranıza kabul edin. Bu sözün kendisi için söylenmiş olduğunu düşündü ve düşündüğünü bana da açıkladı. Bu çağrı onun imanını daha da güçlendirmişti. Hiç tereddüt etmeden, sarsıntı falan da geçirmeden kesin kararını ve amacını belirleyip bana katıldı. Bu amaç hayırlı olduğu kadar onun ahlak ilkelerine de çok uygundu. Bu konuda zaten evvelden beri benden hep daha iyi ve hep daha farklı olmuştu. Sonra kalkıp anneme gittik ve olanı biteni ona anlattık. Çok sevindi. Nasıl hak yoluna girdiğimizi anlattık. Havalara uçtu, bayram etti ve sana şükretti. İstediğimizden ve düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapacak gücü olan sana. Çünkü boynunu büküp onca gözyaşı dökmüş, inim inim inlemiş ve benim için sana hep dua etmişti. Şimdi isteğinin kat kat fazlasının kendisine bahşedildiğini görmüştü. Çünkü beni senin yoluna döndürmüştün. Bir daha evlenmeyi düşünmeyecek, bu dünyaya ilişkin bütün beklentilerimi bir kenara atacak ve iman tahtasında hiç sendelemeden duracak kadar. Zaten benim orada duracağımı anneme yıllar önce rüyasında göstermiştin. Annemin yasını da sevince dönüştürmüştün. Beklentisinin kat kat üstünde bir sevinçti bu. Çok daha değerli, çok daha saf. Benim bedenimden doğacak, torunlarının kendisine vereceği sevinçle kıyaslanmayacak kadar. 27. ayrımın sonu, sayfa 255.